Ayrım 12, sayfa 99, İblisi Öldür, Timur Soykan. Ertesi sabah uyandığımda beraber çürüdüğüm iğrenç eve baktım. Yusuf müdürün sözleri aklımda dönüyordu. Evimin aslında kendim için kazdığım mezar olduğunu anlıyordum. Hemen dışarı çıktım. Biliyordum Necmi Ana Yusuf müdür olmasa bu kadar kötü hissetmezdim. Batakhanelerde, fahişelerin koynunda, kavgalarda her gün daha rezilleşecek hayatımın finalini kabullenmiştim. Umut ne kadar acımasız, ne kadar sinsi, kızıla dair arzularımla hayaller kuruyordum. Karagümrük'e varıp Yusuf müdürü aradığımda pişmanlık fena çullanmıştı üstüme. O gece batakhaneye gitmesem belki her şey çok farklı olacaktı. Necmiye Ana'nın beni bir kalemde silmesi de çok koyuyordu. Bizim ihtiyar telefonu açar açmaz, Necmiye Hanım seni çağırıyor demişti. Çocuk gibi sevinmiştim. Arabayı aceleyle park ederken kaldırıma sürttüm. Keşke o mahcubiyetini sergileyebilen ezikler gibi olabilsem diye düşünmüştüm sıcak, mis kokan eve girerken. Hafiye Nine bu kez kapıda karşılamadı, öpüp başıma koymam için elini de uzatmadı. Mutfaktan masaya lokmaları götürürken yüzüme bakmadan elini yıka sofraya otur dedi. Beni mutfağına sokmayarak aramıza mesafe koyuyordu. O evi bu kadar özlememe şaşırıyordum. Tuvalette aynaya bakarken bir anda öfke oldum. Şefkate muhtaç görünmeyi gururuma yediremezdim. Kimseye bir özür borcum olmadığını düşünerek oturdum masaya. Kendimi bildim bileli tek başıma ayakta durmuştum. Hatalarımın bedellerini göğüslemiştim. Bir iki iyilik gördük diye eğilip bükülecek halimiz yoktu. Necmiye Ana çayımı doldururken üstün başın küf kokuyor diye çaktı lafı. Bizim kılıbık ihtiyarın evimden bahsettiğine zaten şüphem yoktu. Tek kelime etmedim. Bir süre sessiz kahvaltı ettik. Başörtüsü kar gibi beyaz kadının HTS kayıtları, bas sinyalleriyle ilgili söyleyeceklerini çok merak ediyordum. Soruşturmadan bahsederek aramızdaki buzları eritebileceğimiz fikrine dört elle sarıldım. İkisinin de yüzüne bakmadan ortaya konuştum. Mobese ve trafik kameralarının hiçbirinin ankesörlü telefonları görmediğini söyledim. Telefonlara yakın kameraların görüntülerini incelediğimi, kopyalarını aldığımı anlattım. Müzakerecinin amcaoğlunu tespit edemediğimi söylerken ikisi de kahvaltılarına devam ediyor, çok ilgisiz görünüyorlardı. Hafiye kadın yumurtasına tuz serperken, belki o telefonları gören iş yerlerinin güvenlik kameraları vardır dedi. Küs çocuklara benziyorduk. Ben bugün ona bakacağım dedim. Necmiye Ana'nın kaşları çatılınca hemen yaptığım saygısızlığı fark edip ekledim. Müdürüm emrederse. Bıyık altından güldü Yusuf müdür. Necmiye Ana'yı konuşturmak için devam ettim. Merkezi yerdeki üç ankesörlü telefonun da kameraların görüş açısında olmamasının garip olduğunu anlattım. Ağzına bir zeytin atıp çekirdeğini çıkardıktan sonra bütün telefonların tepesinde kamera mı var? Rastlantı olabilir dedi. Her şüpheye balıklama dalmayan olgunluğu güven veriyordu. Yine de ulaştığım şüpheye hak ettiği değeri vermemesine bozulmuştu. Ankesörlü telefonların üçünün de böyle kuytularda olması normal değil diyerek ısrar ettim. Tereyağı sürdüğü ekmeğini tabağına bırakıp peçeteyle elini sildi. İncelemeleri sonucu vardığı kanaati söyleyeceği belliydi. Meraklanmıştım. İlk kez yüzüme bakarak konuştu. Şimdilik tek dikkat çeken şey Adem Alaca'nın o gün son bir ayda hiç yapmadığı kadar telefon görüşmesi yapmış olması. O da normal, kuzenine evini tarif etmeye çalışıyor. Baz sinyallerini dikkatli inceleyemediğini söyleyip, sen ankesörlü telefonları gören bir kamera bulduğunda bu soruşturma biter, rapor yazılır dedi. Hafiyeni ne kadar garipti Yusuf müdür, işin patronu oydu ama kendisinden çalınan rolden hiç rahatsız değildi. Aksine iştahla kahvaltısını yaparken anlatılanları keyifle dinliyordu. Kapı kuş sesi melodisiyle öttü, torunlarının cıvıltısı eve doldu. Yusuf beni arkadaş bellemişti. Kucağıma tırmanıp boynuma sarıldı. Muhammed benim gibi yabaniydi. Salonda oyuncaklarını ortaya saçıyordu kerata. Bu kez gelinleri getirmişti çocukları. Merhaba dediğimde türbanlı krem rengi pardesüsü yere kadar inen kadın kaşlarını çatıp aleyküm selam dedi. Baskın karakterinin soğuk rüzgarı esiyordu evde. Yusuf müdür beni gelinine tanıttı. Gelini ekşi nem kokumdan rahatsızlığını gizlemedi. Yüzünü buruşturarak oğlu Yusuf'u yanına çağırdı. Kaynana ile gelin arasındaki gerilim ise neredeyse yıldırımlara dönüşecekti aga. Aceleyle çıktık evden. Yusuf müdürün telaşı komikti. Yolda yine hiç komik olmayan, bittiği bile anlaşılmayan bir Karadeniz fıkrası anlatıp kocaman güldü. Yine suratımda gülümseme görmek için dikkatli bakıyordu. Sırıtmaya çalıştım ama beceremem öyle sahte işleri. Tek komik olan o oturaklı adamın çocuk haliydi. Üst taraftan bir araba yaklaşıyor. Rehine olayı haberlere düşmedi ama onlar olabilir. Siyah uzun makam araçlarından. Evet, yavaşladı. Meydanın girişinde durdu. Kapıları açılmadı ve tehditkar duruşu devam ediyor. Elim belimdeki silaha gitti. Hata mı yaptım? Hayır, boş gelmediğimizi fark etmeleri iyidir. İhtiyar kadın da pencereye yaklaştı. Bir bana, bir siyah otomobile bakıyor. Bu kadar gerilmemeliyim, sakin olmalıyım. Kalbim şah damarımı patlatacak, göğüs kafesimi kıracak kadar sert atıyor. Eski cumbalı binadan inen yaşlı bir adam otomobile biniyor. Al işte, siyah araçtan inen koruma bana doğru geliyor. Tedirgin ama gülümseyerek güven vermeye çalışıyor. Komiser kimliğini görünce hazır ola geçiyor lavuk. İhtiyarın kim olduğunu soruyorum. Bir bakanın akrabasıymış, onu almaya gelmişler. Meydanda güvenlik kamerası olmadığından eminim. Yine de tekrar kontrol ediyorum. Meraklı koruma görevde misin diye soruyor. Sessiz yanımda duruyor. Ben pis baktıktan sonra saygılarını sunup uzaklaşıyor. Yaşlı bir kadın da aynı binadan çıkıp makam aracına biniyor. Nihayet gidiyorlar. Biraz arabaya binip ısınmalıyım. Radyoda sabahtan beri aynı haberler. Haydi be! Artık ver bizim haberi. İnşallah bir aksilik olmamıştır. Sessizce bizim müdürün üzerine çullanmış olabilirler mi? Yok be aga! Çatışmadan, yeri göğü inletmeden teslim olmaz bizim ihtiyar. O gün Necmi Ana ile işleri biraz düzeltip evden çıktıktan sonra Yusuf müdür lokale gitmedi. Büroda burnunun ucuna kadar düşürdüğü yakın gözlüklerini takıp HTS kayıtlarını, baz sinyallerinin dökümünü incelemeye başladı. Ben saygısızlık etmemek için ayakta emir bekliyorum. Muhtemelen dalmıştı, gözlerini evraktan kaldırıp ne duruyorsun burada dedi. Emrini beklediğimi söyledim. Kahvaltıda konuştunuz ya, git bak şu kameralara deyip kağıtlara gömüldü. Müzakerecinin kuzeni Seyit Alaca'nın arama yaptığı ilk ankesörlü telefon Şişli Etfal Hastanesi'nin iki üst sokağındaydı. Yüksek apartmanların arasına sıkışmış dar sokağın köşesindeki tek ankesörlü telefon biraz garipti. Çevrede tek iş yeri yoktu ki güvenlik kamerası olsun. En yenisi 60 yıllık apartmanlarda kamera ne gezer? Bu ankesörlüyü de arasan bulamazsın. Dört tarafı da kontrol ettim. Her yönde en yakındaki iş yeri güvenlik kamerasına gelene kadar sapılabilecek en az onar sokak saymıştım. Yine de bulduğum kameraların o gün ve saatin kayıt örneklerini kopyaladım. Şişli Etfal ile çevredeki muayenehanelerin hepsinde hasta kayıtlarını da kontrol ettim. İzi yoktu. Mefta hastaneye değilse neden buraya geldi sorusu yanıtsızdı. Tarla başındaki ankesörlü telefon Taksim Meydanı'ndan inen caddenin hemen arkasındaydı. Burası da çok garip bir yerdi. İstanbul'un en işlek caddesinin bir sokak arkasındaki izbe, karanlık, tehlikeli kuytuda iki tane telefon duruyordu. Benim ev kadar harabe Rum binalarının cumbaları üzerlerine eğilmişti. Biri güvenlik kamerası koysa ertesi gün aşağıdaki bit pazarında tezgaha düşerdi. Hem de kayıt yaptığı bilgisayarla birlikte. Yakındaki iki kahvehanede Seyit Alaca'nın fotoğrafını gösterip tanık aradım. Kimse görmemişti. Görseler de söylemeyecek tiplerdi zaten. Bakırköy'deki ankesörlü telefonu zor buldum. Diğer ikisi gibi sokak arasındaydı. Adem Alaca'nın evine en az 5 kilometre uzaktı. Yine bir güvenlik kamerasına ulaşana kadar sapılabilecek sürüyle sokak vardı. Çevrede bir kayıt bulabilmek için 1 saat gezdim, 3 iş yerinin kayıtlarını izleyip taşınabilir belleğe kopyaladım. Müzakerecinin kuzeninin kullandığı telefonların bir kameraya bile yakalanmamasını hayret ediyor, bunun rastlantı olup olamayacağını tartıyordum. Müzakerecinin ev adresine geldiğimde akşam ezanı okunuyordu. Bir iki dakikada karanlık çöktü. Burada da iki iş yerinin sokak kamerası kayıtlarını aldım. Üç iş yerinin kamerası göstermelik de kayıt yapmıyordu. Eve giderken yıllardan sonra ilk kez 5 gündür içmediğimi düşünüyordum. Baskından sonra batakhane yalan olmuştu. Eda aklımdan çıkmıyordu ki Merve'yi canım çeksin. Arabayı park edip evin sokağında yürürken köşede kıvrılmış beyaz köpek ayazda zangır zangır titriyor, her nefesinde inliyordu. Yanından geçip gittim. 5 adım uzaklaşmadan sızlamaya başladı soktuğum vicdanı. Mecburen döndüm. Sokak lambasının sarı ışığının altında kuyruğunu burnuna kadar dolamış, beyaz tüyden bir top olmuştu. Beni fark edince kafasını kaldırıp kocaman gözleriyle zavallı zavallı baktı. Siyah ıslak burnu buz tutmuştu. Kafasını okşayınca ısınmak için bacaklarıma sokuldu. Bıraksam sabahı çıkaramaz, donardı. En azından karnını doyurayım dedim. Köşe başındaki tekere giderken peşime takıldı. Yatarken o kadar büyük olduğunu anlamamıştım. İtin boyu neredeyse belime gelecekti. Kendime 8 bira, köpeğe 3 paket sosis aldım. Paketleri açıp önüne koyduğumda nereden çıktıklarını anlamadan 2 tane daha it peydahlandı. Biri siyah beyaz uzun tüylü bir cinsti, belli ki terk edilmiş. Diğeri klasik kahverengi zayıf atadan sokak köpeği. Onun adını hemen Sefil koydum. 6 tane daha sosis paketi alıp önlerine döktüm. Hızlı adımlarla uzaklaşıyorum ama sanki cinayet işliyorum amına koyayım. Eve gireceğim, giremiyorum. 1 dakika sonra geldi zaten itoğlu itler. Üçü de bakışlarıyla masum yalvarıyor. Dış demir kapıyı açar açmaz daldılar binaya. Gören ev sahipleri onlar zanneder. Eve çıkardım. Bitmiş hayvanlar, cins olan uyanık hemen koltuğa kıvrıldı. Beyaz ile Sefil köşelere serildi. Eski dolabın üzerindeki battaniyeleri çıkarıp üzerlerini örttüm. Güya köpeği bağlasan durmayacak, evde olduk 4 kişi. Dizüstü bilgisayarı evi tuttuğum gün kırık ayağının yerinde 2 cilt ansiklopedi olan vitrinin çekmecesine koymuştum. Rayı çalışmayan çekmeceyi vitrini sarsa sarsa zor açtım. Bilgisayarı yatağın üzerine koyup açma düğmesine bastım. Nem henüz işini bitirememişti. Garip takırtılar, cızırtılar ve uğultularla açıldı. Yorganı sırtıma alıp kopyaladığım görüntüleri izlemeye başladım. Biraya ufaktan başlamıştım. Alkol kana karıştıkça aklım Eda'ya kayıyordu. Zaten bulduğum güvenlik kameralarının en yakını ankesörlü telefonlardan 4 sokak ötedeydi. Hiç umudum yoktu. Dükkanların hepsinde telefonlardan aramaların yapıldığı saatteki kayıtları izlemiştim. Cep telefonumdan açtığım müziğin efkarıyla güzel güzel demleniyor, Eda ile ertesi gün buluşmanın hayalini kuruyordum. Kafam iyice güzelleşmişti. Omzumdaki yorgan ağırlaşmış, beni uykuya çekiyordu. Tam o sırada orospu çocuğunu gördüm. O kafayla elimi bilgisayarı uzatıp onu ekrandan çıkmak üzereyken yakalamak istedim. Kaydı durdurup kendimi toparlamaya çalıştım. Ekrandaki ok ile kaydı geri almayı beceremeyince yorganı üzerimden attım. Mutfağa gidip soğuk suyu suratıma defalarca vurdum. Camdaki buğuyu silip kırmızı mektebi seyrettim. Beyaz gürültüye uyanmıştı, ayağımın yanına gelip yattı. Sarhoş kafayla daha da sevdim hayvanı. Ekranda görüntüyü ikili görüyordum, sürekli dalgalanıyordu. Tek gözü kapattım, yine fayda etmedi. Evin içinde Beyaz ile birlikte birkaç tur attıktan sonra bağdaş kurup bilgisayarın karşısına geçtim. Kaydı geri aldım, 1 dakika sonra fare suratlı herif karşımdaydı. Briyantinli saçını düzeltiyordu cep telefonu tamircisinin önünden geçerken. Zayıf kemikli suratından değil, havalı kıyafetinden, kabadayı yürüyüşünden tanımıştım yavşağı. Görüntünün üst sağ köşesindeki saati güç bela okudum. Bakırköy'deki ankesörlü telefondan yapılan aramadan 3 dakika sonrasıydı. Olayda bir bit yeniği olduğuna şüphe yoktu ama çok mantıksızdı. Zaten o kadar biradan sonra bende ne akıl ne mantık kalmıştı. Taşınabilir bellekteki televizyon kanalından aldığım kayıtları açtım. Pislik herifin varoşta göründüğü anı bulmaya çalışırken göz kapaklarım alkolün ağırlığıyla kapanıyordu. Bilgisayarı kapatamadan sızmışım. Allah'tan yorganın altına girecek kadar kafa kalmış. Gün aydınlanmadan ahşapta tırnak tıkırtılarına uyandım. Gözlerimi açtığımda beyaz bana bakıyordu. Yemin ederim ıslak kocaman kara gözlerinde minnet vardı. Hayatını kurtardığım için teşekkür ediyordu. Yataktan inince cins ile sefil de bacaklarıma sürtündü. Artık burada kalabilirsiniz, kışı burada atlatırız. Sonra herkes kendi yoluna dedim. Onlarla konuşmak iyi geliyordu. Eda'yı gördüğüm rüyayı hatırlattı, içimde zerresi kalmış his. Anımsayıp o duyguyu doldurdum içime, sahilde yan yana oturuyorduk. Labirent koridorları tırmanan dev binada onu görmek için koşmuştum. Kumsalda görünce sarılmış, kokusunu içime çekmiştim. O koku burnumdaydı. Fareyi hatırlayınca hemen bilgisayarı açtım. Görüntülerin hepsini yeniden izledim. Olay yerindeki adamla Bakırköy'dekinin aynı olduğuna şüphe yoktu. Heyecandan yerimde duramıyordum. Buldum ulan, buldum diye bağırdım. Hayvanlar bana bakıyor, sevincime katılıyorlardı. Bir an önce Yusuf müdür ile Necmi Ana'ya kaydı göstermek istedim. Saat daha 7 olmamıştı. Muhabeseden yeni deliller bulabileceğim düştü aklıma. İtlere bakkaldan sosis alıp bıraktıktan sonra vatan emniyete gazladım. Mobese merkezinin nöbetçisi uykulu gözleriyle izin kağıtlarıma bakarken sensörlü kapının yeniden açıldığını duydum. Nöbetçi ayağa kalkınca anladım, benden sonra gelen lavuk itibarlıydı. Ayak bileklerine kadar inen kara paltosuyla heybetini sergiliyordu artist. Beni yok sayıp dayandı bankoya. Nöbetçi Erdal Bey hoş geldiniz dedi. Rütbesi yoktu. Beni ezmesi kanıma dokundu aga. Mevzu çıkartmamak için sıktım dişimi. İri yarı herif bir iki isim sıralayıp görevde olup olmadıklarını sordu. İzleyeceği kayıtlar için memur seçiyordu. Yukarı bakıp diktim gözlerimi çiçek bozuğu suratına. Muhatap olmuyordu amına koduğumun çocuğu. Mobese nöbetçisiyle konuştum. Önce benim işi halledeceksin. Suratı tarla bozuğu Erdal nihayet bakışlarını bana çevirmeye lütfetti. Sıranı bekleyeceksin aga dediğimde hiç beklemediğim uysallıkta geri çekildi. Sabah sersemliği hep geliyoruz buraya fark etmedim kusura bakma. Konuşurken yanaklarındaki çukurları kaşıyordu. Nöbetçi telefonu tuşlayıp Özcan gel dedi. Özcan akademiden yeni çıkmış zehir gibi saygılı çocuktu. Kalın camlı gözlükleri neden burada görevli olduğunu anlamaya yeterdi. Farenin yakalandığı Bakırköy'deki iş yerinin adresini haritada hemen buldu. Caddedeki mobese ile trafik kameralarının kayıtlarını indirdi. 15 dakika geçmeden pislik herif kaldırımda yürüyor ve biz onu tepeden izliyorduk. İki trafik kamerasından daha yakaladı fareyi. İşindeki ustalığına mest olmuştum. Bakırköy meydanını kuş bakışı gören mobese kamerasından zanlının cipine binişini izlerken kapı gibi delilimiz vardı. Devletin kentin üzerindeki gözlerinde süzülerek cipin peşinden gitti Özcan. Onun yanında hiçbir işe yaramıyordum ve Necmi Ana ile Yusuf müdüre müjdeyi vermek için sabırsızdım. Çömez'e bu adamın şu an nerede olduğunu bulabilir misin diye sordum. Gözlüğünün ortasını parmağıyla burnunun üzerine yapıştırıp bakışını ekrandan ayırmadan cevap verdi. Kameralardan çıkacağı ara sokaklara girecektir ama illaki bir yerden yakalarız biraz zaman alır. Vakanın hayati olduğunu, gizli bir soruşturma yürüttüğümüzü ballandıra ballandıra anlattım. Yerini tespit ettiğin an bana haber ver dedim. Dünden razıydı önemli görevde yer almaya. Telefon numaramı farenin göründüğü çıktıları masaya bıraktım. İşini iyi yapan bir polis ne büyük mükafattı. En köşeye sıkıştığımız an Özcan kurtarıcımız olacaktı. Bir araba geliyor. Yok, saptı. Az kaldı artık. Hala radyoda amına koduğumunun gereksiz haberleri. Ya gelmezlerse aga? Ya iblis başka işler çeviriyorsa? Yusuf müdürü aramayı düşünüyorum ama yerimi tespit etmeleri riskini göze almayacağımızı bin kere söyledi ihtiyar. Arabadan inmekte fayda var. Etrafı bir kolaçan edeyim. Teyze hala pencerede. Ölecek meraktan. 12. ayrımın sonu. Sayfa 106.